Ayrım 53.
İşte Wheeler sözünü ettiğimiz konuşmasında kuantum mekaniğinde ölçmelerin bir bilgisayara da yaptırılabileceğini, dolayısıyla bu ölçmelerde insan bilincinin önemli bir rolü olmadığını anlattıktan sonra kimse enformasyonun ışıktan daha hızlı iletilebileceğini kanıtlamak için Einstein, Podolsky, Rosen denemesinden faydalanmaya veya bilinçler arasında bir kuantum bağlaşması olduğunu varsaymaya kalkmasın. Burada Einstein'ın Podolsky ve Rosen adlı iki meslektaşıyla birlikte 1935'te yazdığı bir yazıda kuantum mekaniğinin mikro dünyada geçerli olduğunu iddia ettiği indeterminizmden kurtulmak amacıyla ortaya attığı bir düşünme deneyi söz konusu. Einstein'ın bu girişimi fizikçilerin ezici çoğunluğu tarafından hayretle karşılanmış ve D. Bohm'un Einstein'ın bu görüşünü kurtarma çabaları da iltifat görmemiştir. O gün bugün modern fizikte hemen herkesin paylaştığı görüş mikro dünyada indeterminizmin dolayısıyla istatistiksel yasaların geçerli olduğu. Bunların ikisi de temelsiz iddialar, ikisi de mistisizm, ikisi de boş laf diyerek bitirmiş sözlerini. Bakınız MG2 sayfa 189. Wheeler'ın sonradan AAAS tarafından yayımlanan bu konferansının metnine eklediği iki ayrı yazı, Gardner'ın demesine bakılırsa parapsikoloji dünyasını son yarım yüzyılda saygın herhangi bir bilim adamının söylediklerinden çok daha fazla sarsmış. Bakınız MG2 sayfa 189. Sözde bilim adamlarını bilim atölyesinden dışarı atın başlığını taşıyan birinci ekte Wheeler, parapsikolojinin adı geçen dernekte neden yer alamayacağını şu gerekçelerle açıklıyor. AE sayfa 190-92. 1. Kaşık çatal bükme, telepati, Bermuda üçgeni, değnekle su bulma, dowsing, üzerinde durmadan yazılıp çiziliyor veya bazılarının ağzında quantifield eteris, bio, actochronics gibi sözler dolaşıyor diye bütün bunların arkasında bir gerçek olduğuna inanmamız mı gerekiyor? Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. Bir yerde ne kadar çok duman varsa orada sadece duman var demektir. 2. Bilim adına layık, her bilim yüzlerce sağlam sonuç elde etmiştir. Oysa parapsikolojide tek bir sağlam sonuç bulamazsınız. 3. Houdini, parapsişik olayları aldanma, self-delusion veya bile bile aldatılma yani hileyle açıklıyordu. Nitekim onun ve daha başkalarının medyumlarla yaptıkları testler bunların birer sahtekar olduğunu ortaya çıkarmıştır. 4. ESP veya UFO olaylarının araştırılmasında karşılaşılan en temel güçlük, cinler yoktur türünden tümel olumsuz önermelerin kanıtlanamamasından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde tümel olumsuz önermelerin çelişiği olan bazı medyumlar dürüsttür türünden tikel olumlu önermeleri de yanlışlamak mümkün değildir. Elde yeterli veri olmaması, aynı denemenin tekrarlanamaması, yanlış bilgi verme, özlemsel düşünüş, gözlemcilerin aldanması, dedikodu, yalan ve dolan gibi faktörler nedeniyle açıklanamamış olaylar her zaman olacaktır. Ancak bu tür açıklanamamış olaylar herhangi bir hipotez için kanıt oluşturamazlar. 5. Paranormal olduğu iddia edilen herhangi bir olayın kendi kendini aldatma, self-delusion veya aldatmacı olduğunu veya tümüyle fizik ve biyoloji yasalarıyla açıklanabilecek bir olayın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını kanıtladığınız an, patolojik bilim karşınıza benzer 2-3 olay daha çıkarır. 6. İnsanların çoğu aldanmış veya aldatılmış olduklarını açığa vurmaktan utandıkları veya hırsız var diye bağırıp başkalarını uyarmaktan çekindikleri için şarlatanlar adam aldatma işine pervasızca devam edebilmektedirler. Wheeler'ın bu sert eleştirilerine 4 adı geçen bilim adamının verdikleri karşılıkta yer alan iddiaları şöyle özetleyebilirim. 1. Wheeler'ın parapsikoloji için patolojik bilim, iddialı sözde bilim gibi aşağılayıcı sözcükler kullanması bazılarınca yadırganabilir. Parapsikologlara göre bu henüz emekleme evresinde yolunu arayan bir bilim ama gene de bilim. Zira kullandığı yöntemler bilimsel. Nasıl öteki bilimler de başlangıçta sağlam sonuçlara sahip değil idiyseler, embriyo halindeki bir bilimden de bunu beklememek gerekir. Bilimde niyet başta gelir, sonuçlar değil. Parapsikolojiye kendilerini adamış insanlar da bu el değmemiş alanda özveriyle yeni doğrular aradıklarına göre onları kınamak yerine yüreklendirmek daha doğru olmaz mı? 2. Kaldı ki bu alanda bilim adamlarının sıkı denetim ve gözetimi altında yapılan birçok döneme ruh gücü diye bir şeyin var olduğu, hiç değilse var olabileceği izlenimini uyandırmaktadır. Nitekim Dr. Crusart ile Dr. Bovest'in Fransız medyumu Girard'la yaptıkları denemeler bu kişinin fiziksel araçlar kullanmadan madeni çubukların fiziksel niteliklerini değiştirebildiğini değişik laboratuvarlarda yapılan 4 ayrı denemede kanıtlamıştır. Aynı şekilde fizik profesörü John Hastett, İngiliz çocuklarıyla yaptığı denemelerde bunların uzaktan maddi cisimleri eğip bükebildiklerini çok sıkı denetim altında saptamıştır. Gene Doktor Schmidt, bazı seçilmiş deneklerin radyoaktif çözülme temeline dayalı rastlantısal sayı üreten bir jeneratörün irade gücüyle bu niteliğini yitirmesini sağlayabildiklerini görmüştür. Böyle bir olayın şans rastlantı sonucu meydana gelme ihtimali ise 10 milyonda birmiş. Yazarlar bir de Tark'la Puthoff'un bildiğimiz deneylerini örnek gösteriyor ve bu denemeleri tekrarlayabilecek sihirbaz varsa ortaya çıksın diyorlar.
3.
Bütün bu örnekler bile parapsikolojinin sözde veya patolojik bir bilim olmadığını kanıtlamaya yetmez mi? Ne var ki bu tür olayların var olduğunu kabul etsek bile onları bugünkü fiziksel dünya anlayışımız içinde bir yere yerleştiremiyoruz. Parapsikolojiye yapılan akıl dışı saldırıların ana nedenlerinden biri belki de bu. Oysa bu durumda asıl yapılması gereken şey fiziğin ama özellikle kuantum mekaniğinin bugünkü çerçevesini genişletip bu olayları akla uygun ve tutarlı bir biçimde bu yeni çerçeve içinde bir yere oturtmaktır. Bunun için de fiziğe değişik bir biçimde yaklaşmak, onda bilince çok daha önemli bir yer vermek gerekir. Wheeler'ın yaptığı gibi bilinci dışlamak doğru değildir. 4. Bazı yeni teoriler ilk bakışta fantastik, yani sağduyumuza ve şimdiki anlayışımıza aykırı görünebilir. Ama öyledir diye bu tür teorileri küçümsemek, hele onları akıl dışı diye damgalamak doğru değildir. Zira ona bakarsanız relativite ve kuantum teorileri de ilkin aynı izlenimi uyandırmışlardı. Galile de Kepler'in teorisiyle alay etmişti ama sonunda asıl kendisi gülünç duruma düştü. Wheeler de yukarıda anılan denemelerin geçersiz olduğunu kanıtlayamadığı sürece bir zamanlar gökten taş yağmayacağını iddia eden Lavoisier gibi gülünç duruma düşmek durumunda kalabilir. Dolayısıyla parapsikolojiyi cevvel kalem, sahte bilim diye karalaması doğru değildir. Bakınız MG2 sayfa 195-97. Görüldüğü gibi bu saygın fizikçiler parafiziğin ileride bilimde köklü bir değişikliğe yol açabileceğine inanmışlar. Herhalde bugün de bilimin tarihte birçok örneği bilinen bir dönemeçte bulunduğu kanısındalar. Bütün şarlatanlar kendilerine yöneltilen eleştirileri eski düşünüş alışkanlıklarına bağlılık yani dogmacılık şeklinde yorumladıkları gibi paranormal olaylara inananlar da ortodoks bilim adamlarının karşısına benzer argümanlarla çıkıyorlar. Bir zamanlar Aristarkos'un güneş merkezci görüşü Aristo kozmolojisine ters düştüğü, aynı şekilde Kopernik'inki Ptolemaosçu kozmolojiyi yadsıdığı için reddedilmemiş miydi? Newton fiziğini kısmen olsun değiştiren Einstein'ın genel relativite teorisi aynı nedenle ilkin garip karşılanmamış mıydı? Hele Darwin'in evrim teorisinin karşılaştığı neredeyse evrensel karşı koymaya ne demeli? Thomas Kuhn gibi aklı başında bir bilim tarihçisi bu yüzden bilimin bu tür devrimlerle ilerlediğini iddia etmiyor mu? Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eserin yazarı Thomas Kuhn'un ardından bilimsel buluşların hiç de sanıldığı gibi akıl ve mantığın ürünü olmadığını, hatta bilimsel teorileri kabul etmenin rasyonel yöntemlerle bir ilişki bulunmadığını iddia eden Paul Feyerbund gibi anarşist bilim felsefecileri de türemiştir. Bakınız Against Method, kitap Türkçe'ye de çevrilmiş bulunuyor. İster sanatta, ister dinde, ister ahlak veya politikada olsun her yeniliğin ilkin tepkiyle karşılandığı herkese bilinen bir gerçek. Bilim alanında da yerleşmiş, neredeyse sağduyusal bir nitelik kazanmış temel fikirlere çok ters düşen yeni teorilerin yadırganması, hatta Aristarkos örneğinde olduğu gibi yüzyıllar boyunca kabul edilmemesi insan yaratılışının ilginç bir özelliği olsa gerek. Ancak gördüğüm kadarıyla yukarıda sözünü ettiğim fizikçiler arası anlaşmazlık çok daha derin bir görüş ayrılığından kaynaklanıyor. Açıkçası burada epistemolojik, dolayısıyla felsefi, hatta deyim yerindeyse ideolojik bir anlaşmazlık söz konusu. Bilimde herhangi bir iddianın doğru olup olmadığı son analizde duyu verilerine dayanılarak saptanır. Bilimse sadece beş duyu tanır. Bunun dışında ne ad verilirse verilsin, başka bir bilgi kaynağı kabul etmez. Sezgi, vahiy, ESP yani duyu dışı algılama yeteneği gibi sözde bilgi kaynaklarına bilimde yer yoktur. Nitekim ne kadar devrimci olurlarsa olsunlar, ilk başta reddedilen bütün yeni teoriler de sonuçlarının duyularımızla gözlenebilir olduğunu saptanması sonucunda kabul edilmişlerdir. Oysa paranormalciler bu beş duyumuz dışında, o da bazı insanların özel bir algılama yeteneği olduğunu iddia ediyorlar. Asıl patırtı buradan kopuyor. Gerek Kopernik'in, gerek Darwin'in, gerekse Einstein'ın zamanlarında devrim yaratan teorileri hep bildiğimiz ortodoks yöntemlerle belgelenmişlerdir. Belgelemenin son durağı da bilindiği gibi beş duyumuzdan kaynaklanan gözlemlerdir. Buna göre paranormal denilen türden olaylar varsa bile bunların varlığını sonunda gözlemlere dayatmak gerekecektir. Hem de istisnasız herkesin yapabileceği gözlemlere. Oysa bazılarının aksi yoldaki iddialarına rağmen bu durum şimdiye kadar gerçekleşmiş değil. Üstelik biraz sonra göstermeye çalışacağım gibi böyle bir durumun ileride gerçekleşeceği de yok. Öte yandan bu tür yeteneklerin var olmadığını gösteren pek çok kanıt var elde. Nitekim Wheeler da bunların bir kısmına değinmiş. Ama gelin görün ki adı geçen parafizikçiler inançlarından pek dönünceye benzemiyorlar. Gördüğüm kadarıyla burada kafa yapıları veya düşünme zevkleri farklı iki bilim adamı tipiyle karşı karşıyayız. Biri bilimin bugüne kadar kabul ettiği epistemolojik ilkelerden hiçbir şekilde ödün vermeye yanaşmayan William James'in deyimiyle taut-minded yani sert kafalı bilim adamı tipi. Öbürü yerleşmiş epistemolojik ilkelere körü körüne bağlı kalmadan ama gene de alışılmış denetleme yöntemlerini uygulamaya özen göstererek yeni gerçekler bulunabileceğine inanan gene James'in deyimiyle soft-minded yani yumuşak kafalı bilim adamı tipi. Her ideolojik uyuşmazlıkta olduğu gibi burada da düşünsel mizaç ayrılığı iş başında görünüyor. Zevkler tartışılmaz diye bir söz vardır. Ancak bu daha çok estetik zevkler için söylenmiş bir söz olsa gerek. Oysa görüldüğü gibi insanlar arasında entelektüel zevk ayrılıkları da olabiliyor. Ne var ki bu ayrılıkların olduğu yerde bilim yapmak mümkün değil. Zira bilim ancak ve ancak ortak ontolojik, metodolojik ve epistemolojik ilkeler üzerine kurulabilir. Allah'tan bilim adamları arasında bu konuda kendiliğinden sessizce bir konsensus oluşuyor. Yoksa bazı bilim felsefecilerinin bu konularda sergiledikleri katı tutum bilim adamları üzerinde fazla etkili olsaydı bilimsel ilerleme en azından yavaşlayabilirdi. Bunun bilim tarihindeki en tipik örnekleri Auguste Comte'la Ernst Mach'ın epistemolojik ve ontolojik ilkeler konusunda gösterdikleri katılıklar. Bilim felsefesinde pozitivizmin kurucusu sayılan Comte, tipik bir empirist olarak gözlenemeyen hiçbir şey bilimsel araştırma konusu olamaz. Epistemolojik ilkesinden hareketle yıldızların kimyasal yapısını hiçbir zaman bilemeyeceğimizi iddia ediyordu. Bilimde teorinin dolayısıyla yaratıcı aklın rolünü çok küçümsediği anlaşılan Comte'un bu görüşünü candan paylaşan bir fizikçinin bu konuya pek iltifat etmeyeceği meydanda. Nitekim fizikçiler Comte'un bu epistemolojik ilkesini ciddiye alsalardı astrofizik zor gelişirdi. Bir başka örnek de Ernst Mach. Gerek buluş gerek belgeleme bağlamında gözleme aşırı derecede önem veren bu fizikçi filozof da gözlenemeyen nesneleri varsayamayız. Ontolojik ilkesinden hareketle atomların var olmadığı sonucuna varmıştı. Zira ona göre atomlar ilkece gözlenemez. Salt teorik yani düşünce ürünü varlıklardır. Ernst Mach'ın bu görüşü fazla ciddiye alınsaydı belki atom fiziği de gelişemezdi. Bu tür katı kurallara pek kulak asmayan bilim adamları sayesinde bugün yıldızların kimyasal yapılarını en ince ayrıntılarına kadar bildiğimiz gibi Mach'ın salt hayal ürünü konstrüksiyonlar gibi gördüğü atomların yapısını iyice tanıyor, hatta onları artık tünelleyici tarama mikroskobuyla gözleyebiliyoruz. Yalnız bilim filozofları arasındaki bu tür anlaşmazlıklar gene de yukarıdan beri tartışa geldiğimiz anlaşmazlıktan çok farklı. Burada daha çok bilimde gözleme mi yoksa teoriye mi daha çok ağırlık verilmesi gerektiği tartışma konusu. Aslında bu da sonuçta bir entelektüel zevk sorunu. Ama bütün bilim adamları herhangi bir teorinin sonunda duyu verilerine yani gözlemlere dayanarak belgelenmesi gerektiği konusunda hemfikirler. Şimdi üzerinde durduğumuz tartışma ise duyu dışı algılama denen bir yeteneğin ve ruhsal etkileme denen bir kuvvetin var olup olmadığı sorusundan kaynaklanıyor. Böyle bir anlaşmazlığı gidermek mümkün mü? Şimdi hatırlayacağınız gibi gerek parapsikologlar gerekse parafizikçiler bu tür yeteneklerin var olduğunu gösteren olaylara doğrudan doğruya tanık olduklarını yani kendi gözleriyle gördüklerini iddia ediyorlar. Wheeler gibi fizikçilerle Gardner gibi eleştiricilerin ve Randi gibi profesyonel sihirbazların iddialarına göre bu kişiler göz boyacıların oyununa geldiklerinin farkında olmadıkları için bu olayları gözleriyle gördüklerini sanıyorlar. Bu durumda bir tarafın öbür tarafı bir şekilde ikna etmesi gerekecek ama nasıl? Ben bu tartışmada şüphecilerden yana olduğumu dolaylı dolaysız her vesileyle belirtmiş bulunuyorum. Şüphecilik de her şeyden önce bir kafa yapısı sorunu elbet. Bu anlamda bazı insanlar doğuştan şüpheci, bazıları ise kolay inanır tipler oluyor. Ancak kolay inanan tipten farklı olarak şüpheci kişi, şüpheciliğinin gerekçelerini çok iyi bilmek, dolayısıyla istendiğinde şüphelerinin hesabını vermekle yükümlü. Üstelik bu gerekçelerin akla yakın olması, yani herkesin kabul edebileceği gözlemsel verilere ve mantıksal ilkelere dayanması şart. İnsan çok değişik duygusal nedenlerle de herhangi bir şeye inanabilir. Ancak salt duygusal nedenlerle şüpheci olunamaz. Bu tür nedenlere dayanan şüpheye vehim veya kuruntu diyoruz. Kuruntu patolojik bir ruh halidir. Yani aslı faslı olmayan hayal ürünü verilere dayanır. Bu nedenle ben de paranormal olaylar konusunda neden şüpheci olduğumu, dolayısıyla bu alanda yapılan bilimsel araştırmaların olumlu sonuçlarına neden güvenilemeyeceğini açıklamak zorundayım. Bunları şöyle sıralayabileceğimi düşünüyorum. 1. Önce üzerinde fazlaca durulmayan, bu nedenle ilk bakışta önemsiz gelebilecek bir iki olguya dokunmak istiyorum. Bunlardan biri paranormal yeteneklerin çok az sayıda insanda ortaya çıkması. Bu sizin de garibinize gitmiyor mu? İnsanlardan çok az bir bölümünün üstün yetenekli olduğunu biliyoruz. Örneğin Mozart, Bach, Beethoven müzik alanında, Newton ve Einstein fizik alanında, Phidias ve Praxiteles heykel alanında, Messner dağcılık alanında üstün yetenekleriyle tanınan kişiler. Her alanda bunlara benzer insanlar var şüphesiz. Ancak dikkat ederseniz bu yetenekler her insanda az çok var olan yetenekler. İnsan doğuştan kör veya sağır olabilir. Zamanla bazı duyuları ve düşünme yetenekleri zayıflayabilir. Hatta bazen tümüyle dumura uğrayabilir. Ama normal olarak her insan bu duyu ve yeteneklere sahiptir. Oysa örneğin uzaktan görme duyusunun veya fiziksel nesneleri uzaktan etkileme yeteneğinin sadece pek az insanda ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu nasıl açıklayacağız? Herhalde bu tür paranormal yeteneklerin insanların çoğunda zamanla dumura uğramış olduğunu düşünemeyiz, öyle değil mi? Evrim teorisine göre ancak işe yaramayan organlar dumura uğruyor. Oysa bu tür yeteneklerin yaşam savaşında ne kadar yararlı olacakları meydanda. Nitekim insanlar baştan beri bu tür yeteneklerle donanmış olsalardı, beş duyumuzun yükü azalır, bilgi elde etme işi büyük ölçüde kolaylaşır, dolayısıyla bilim ve teknoloji büyük bir hızla gelişirdi. Her halükarda böyle bir yeteneğin zamanla dumura uğramış olması düşünülemez. Öyleyse her normal yeteneğin insanlara aşağı yukarı eşit biçimde dağıtılmış olduğu bir dünyada nasıl oluyor da bazı yetenekler sadece birkaç kişiye veriliyor? Üstelik bu yeteneklerin var olduğunu çoğu zaman ancak bu kişilerin kendilerinden öğreniyorsunuz. Tanrı'nın sözcüleri olduklarını iddia eden peygamberler gibi bunların da kerametleri kendilerinden menkul. 2. Kuşku uyandıran bir başka olgu da bu gibilerin paranormal yeteneklerini özel seanslarda, spiritizmacılar veya gösterilerde sergilemeleri. Bu da sizin garibinize gitmiyor mu? Tanıdığımız bütün üstün yetenekli kişiler bu yeteneklerini her zaman ve her yerde kanıtlayacak durumdadırlar. Bir keman virtüözü bu yeteneğini sadece konser salonunda mı sergiler? Elbet hayır. O, kemanı ne zaman eline alsa, çalış kalitesi hiçbir zaman belli bir düzeyin altına düşmez, öyle değil mi? Siz Mozart'ın en olgun çağında ancak yeteneksiz bir kompozitörden beklenecek kalitede eserler bestelediğini duydunuz mu? 100 metreyi 10 saniyede koşan bir atletin bu mesafeyi bazen 20 saniyede koştuğu duyulmuş şey mi? Elbet her alanda çaptan düşme diye bir olay var. Ama gene de paranormal yetenekleri olduğu iddia edilen kişilerde görüldüğü türden yetenek kaybı olaylarına rastlanmıyor. Bu ne tür bir yetenektir ki bazen azalıyor, bazen çoğalıyor, bazen de tümüyle yok oluyor? 3. Kuşku uyandıran bir başka noktada paranormal yetenekleriyle böbürlenen kişilerin denemeleri ve gösterileri esnasında şüphecilerin, hele profesyonel sihirbazların hazır bulunmalarını istememeleri. Neden acaba? Kendilerine sorarsanız bu kişilerin varlığı konsantre olmalarını, bu da yeteneklerini sergilemelerini engelliyormuş. Peki nasıl oluyor da virtüöz bir kemancı, bir aktör veya bir şantör salondaki eleştirmenlerin varlığından rahatsız olsa bile bundan olumsuz yönde etkilenmiyor? Bu örnekleri istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Besbelli ki bu gibiler foyalarının meydana çıkmasından korkuyorlar. Seyredenlerin inanan kişiler olmasının başarılarını arttırdığını itiraf etmeleri de bunu göstermiyor mu? 4. Dikkat çeken bir nokta da paranormal yeteneklerin sadece belli ülkelerde ve belli zamanlarda ortaya çıkması ama hemen ardından taklitlerinin her yerde boy göstermesi. Bunda da bir gariplik sezmiyor musunuz? Dahası var. Zamanla aynı yöntemin büsbütün başka alanlarda da uygulanmaya başlamasına ne buyurulur? Örneğin ilkin biri çıkıyor, bir çubukla maden cevherlerinin yerini bulabildiğini iddia ediyor. Sonra bir başkası bunu su bulmada kullanıyor. Bir üçüncüsü aynı şeyi kayıp eşyalar aramada uyguluyor. Derken sonunda aynı yöntem hastalıkları teşhis için kullanılmaya başlıyor. Şimdi maden aramayla hastalık teşhisi arasında siz herhangi bir ortak yön görebiliyor musunuz? Öte yandan profesyonel sihirbazların durmadan yeni numaralar icat etmek zorunda olduklarını biliyoruz. Sakın burada da aynı şey söz konusu olmasın. 5. Bir başka ilginç noktada bazı kişilerin paranormal yeteneklerinin başkaları tarafından keşfedilmesi. Ryan'ın yıldız deneklerinden Pierce'la Lillian'ı hatırlayın. Ryan olmasaydı bunlar kendilerinde apayrı bir yetenek olduğunun farkına bile varmayacaklardı, öyle değil mi? Bu da sizin garibinize gitmiyor mu? Kaldı ki bu kişilerin testler dışındaki yaşamlarında öteki insanlardan herhangi bir farkları olmadığı anlaşılıyor. Özel yetenekleri ancak denemelerde mi ortaya çıkıyor yoksa? Veya bu tür yetenekler hepimizde var da uykuda oldukları için farkına mı varamıyoruz? Hatırlayacağınız gibi Tark'la Puthoff bu görüşteler. Hatta ESP yeteneğinin başka herhangi bir yetenek gibi eğitimle geliştirilebileceği kanısındalar. Eğer buna kendileri inansalardı, para kazanmak için Delf ortakları diye bir şirket kuracak yerde, borsalarda hatta kumarhanelerde oynayarak milyoner olma yolunu tutmaları gerekmez miydi? 6. Bazı kavim ve milletlerin paranormal olay ve yeteneklerin varlığından hiç haberdar olmaması da başka bir ilginç olay. Boş inançların salgın bir hastalık gibi her tarafa yayıldığını, bu nedenle birçok boş inancın insanlığın neredeyse ortak malı olduğunu biliyoruz. Ancak paranormal denilen olaylara daha çok, hatta en çok bilim ve teknoloji alanında en ileri gitmiş toplumlarda rastlıyoruz. Bu durumda size garip hatta paradoksal görünmüyor mu? Margaret Mead'den öğrendiğimize göre, onun incelediği ilkel kavimlerin bizim paranormal dediğimiz olaylardan hiç haberleri yokmuş. Bakınız MG3 sayfa 21. Mead bir konferansında Bali'de ve Yeni Gine'nin Manus kabilesinde yaptığı araştırmalarda telepati uzaktan görme, önceden bilme veya BK olarak yorumlanabilecek herhangi bir olaya rastlamadığını belirtiyor ve inançsızlığın hakim olduğu modern toplumlarda gerçek duyarlılara rastlamanın daha kolay olduğunu söylüyor. Bence buna hiç şaşmamalı, zira bilim ve teknolojinin gelişmemiş olduğu ülkelerde şarlatanların üremesine imkan yok. Daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi şarlatan, bilime özenen, onu taklit ederek bilgiçlik taslayan kişidir. Aynı şey teknoloji için de geçerli. Bu nedenle şarlatanlığı bir tür bilim ve teknoloji asalaklığı sayabiliriz. Dolayısıyla bir ülkede bilim ve teknoloji ne kadar ilerlemişse taklitleri de o derece artacaktır. Bilim ve teknolojide gerçekleştirilen bazı hayranlık uyandıran buluşlar, hayal gücü kuvvetli ama zekaca yetersiz insanların ayranını kabartmakta ve onlara kısa yoldan benzer buluşlarda bulunabilecekleri umudunu telkin etmektedir. Henüz uçakların ve uzay araçlarının gelişmemiş olduğu bir çağda uzaylılardan söz eden şarlatanların çıkabileceğini düşünebiliyor musunuz? Hele uzaktan görme ve telepati gibi kavramların doğabilmesi için fizik biliminin bir hayli ilerlemiş olması şart. Elektromanyetik dalga kavramının teknik bilim dilinden günlük dile sıçramadığı, hatta telsiz ve radyo gibi aygıtların icat edilip günlük hayatta kullanılmadığı bir toplumda yukarıdaki kavramların düşünülebileceğini sanmıyorum. Bu nedenle yalnız ilkel toplumların değil, bilim dünyasına yeni yeni açılmakta olan milletlerin de paranormal olaylardan haberdar olmamasına, hele bu alanda yetenekli olduklarını iddia eden insanlar yetiştirmemesine hiç şaşmamalı. Sözde bilimi, gerçek bilim, sahte teknolojiyi gerçek teknoloji ilham eder. Eğer Türkiye şimdiye kadar anmaya değer bir şarlatan yetiştirmemişse, bunu yaratıcı bilim adamlarıyla mucitler yetiştirememiş olmasına borçludur. Bilimsel düş romanlarının yazılabilmesi için bile ortada belli bir bilimsel bilgi birikimi olması gerekir, öyle değil mi? Şarlatanlar da bilimsel düşlerini gerçek sanan kişiler değil mi zaten? 7. Bir başka ilginç olay şarlatanlık alanında da modaya rastlanması. Eski tür şarlatanlıklar zamanla ilginç olmaktan çıkıyor, yerlerine yenileri geliyor. Örneğin bugün spiritizma artık pek revaçta değil. PK'nın da modası yavaş yavaş geçiyor gibi. Buna karşılık falcılığın yeni türleri icat edildiği gibi şimdiye kadar duyulmadık yeni şarlatanlık türleri piyasada arz-ı endam ediyor. Psişik cerrahlık, psişik astronomi bunlara örnek gösterilebilir.